Türkiye'de çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 35. ayırım. Fakat bundan başka asıl söylemek istediği bir yenilik olan nokta daha vardır. Sadık Rıfat, Avrupa uygarlığının dıştan kolaylıkla gözüken bu görünüşlerinin altında bulunan ve onu batı dışı uygarlıklardan ayıran yanı belki ilk kez sezen devlet adamı olarak şunu anlatmaya çalışır. Reform davası her şeyden önce bir düşün biçimi sorunudur. Geleneğe bağlı, keyfi bir sistemden farklı olarak Avrupa'da hakim olan rasyonel yönetimidir ve bu insan tabiatına, insanın tabii haklarına dayanır. Sadık Rıfat da Osmanlıca'da henüz karşılığı bulunmayan sivilizasyon terimini kullanarak sivilizasyonun insan haklarının yaşama, mülkiyet ve haysiyet gibi hakların tam gerçekleştirilmesi demek olduğunu söyler. Avrupa sivilizasyonunda halk hükümet için değil, hükümetler halk içindir. Bundan ötürüdür ki hükümetler halkın haklarına ve kanuna göre çalışır. Batı uygarlığı, özgürlük, ulus, insan hakları gibi kavramlar Osmanlı başkentinde ve Osmanlı yönetici tabakasından olanlar arasında ilk kez Sadık Rıfat Paşa'nın kalemiyle yazımlanmış ve yorumlanmıştır. Bu sözleriyle reform sorununun şu ya da bunu düzeltmek değil, bir sistemden onun tersi olan başka bir sisteme toptan geçiş demek olduğunu ilk kavrayan kişi olarak gözüküyor. Sadık Rıfat Paşa'nın öteki yazısı az sonra yayılacak olan Tanzimat ideolojisinin hemen hemen kendisidir. Bu ideolojinin başlıca ilkeleri keyfi yönetimin kaldırılması, yargı ve yönetim işlemi için kanunların yazılması, vatandaşların ödevlerini düzenleyecek ilkelerin konması, örneğin vergi ve askerlik yükümlülüklerinin belirlenmesi gibi noktalardır. Sadık Rıfat eğitimin büyük önemi, ordu ve donanmanın düzenlenmesi, sürekli bir barış siyaseti tutumu, namuslu hükümet memurları yetiştirilmesi, onlara güven ve süreklilik sağlanması ve hepsinin üstünde sanayinin korunması ve isteklendirilmesi üzerinde durur. Türk ekonomisinin kalkınması için banka ve kredi müesseselerinin gerekliliğini ilk kavrayan devlet adamlarının başında belki Sadık Rıfat gelir. Sadık Rıfat bu görüşleri Avrupa'daki gözlemlerinden edinmiş olmakla birlikte onları dile getirebilmiş olması, II. Mahmud'un reform döneminde başlayan özlemlerinin bir yansıması olduğunu gösterir. Batı uygarlığı üstün teknolojinin eseridir. Bu teknoloji çağdaş bilimlerin yaratıcılığıdır. Bu ancak eğitim yolu ile uygulanabilir. Devlet bunu gerçekleştirme aracı olmalıdır. Bu dönemin sonunda varılan düşünün başlıca ilkeleri işte bunlardır. Çelişki ve sorunlar. Görüyoruz ki II. Mahmud'un reform dönemi başarılar dönemi olmaktan çok başlangıçlar dönemidir. Geleceğin aşamaları, bu aşamalardaki çelişkinin çözümlenmesi ya da derinleştirilmesi sorunlarıyla karşılaşacaktır. Bunların birincisi dinsel geleneğin hükmettiği eğitim alanı ile dünyasal değişmelere bırakılan yüksek eğitim alanı arasında başlayan uzlaşmanın sonucu olan sorunlardır. Dünyasal ve ruhani alanların birbirinden ayrılışına benzer bir ayrılma başlamakla birlikte, buradaki ayrılış dünya işleri ile ruhani işler arasında ayrılma biçiminde olmaktan çok, hayatın değişmeye açık yanı ile geleneğe bağlı olan yanı arasındaki bir ayrılıştır. Birinci yan dünya yanı, ikinci yan ise din işleri yanı olarak anlaşılmaya başladı. Başka bir deyimle gelenek din demek, din gelenek demek oldu. Kişileri yetiştirmekte önemli rolü olan eğitim alanında bunun sonucu şudur. Kişilerin yetişmesi bir kez dinsel aşamadan, bir kez de dünyasal aşamadan geçerek tamamlanacak. Yani iki kültürlü, iki eğitimli, iki kişilikli insanlar yetişecektir. Az çok eğitim görmüş kişi bir yandan geleneğin kalıbını verecek olan ilk eğitimin, öte yandan da bu geleneğin ilkelerinin karşıtlarına dayanan bir eğitimin ürünü olacaktır. Kişilerin bazıları kafaca ya da yalnız geleneksel eğitimin ya yalnız çağdaş eğitimin yetiştirilmesi olarak karşı karşıya geleceklerdir. Kimileri de ikisinin karması olarak çifte kişilikli kimseler olacaklardır. Bu üç tipin karşısında da hiç eğitim görmemiş büyük cahil kitlesi, yani halk bulunacaktır. Bunun en yüksek aşamasını 2. Abdülhamit döneminde erişildi. İlk eğitimin, geleneğin temsilcisi olan kişilerin elinde bulunması toplumlarda doğal bir eğilimdir. Kişi toplumsal benliğini bu gelenek kanalıyla edinir. Fakat Osmanlı Türk tarihinde ulemanın temsil ettiği kültür geleneği ulusal nitelikten yoksul olan evrensel ümmet geleneğidir. İmparatorluğun Hristiyan milletlerinin dinsel eğitimi onların ulusal benliklerini yaşamakta ya da diriltmekte önemli rol oynadığı halde, İslam geleneğinde bunun böyle olmayışı dinin Türk halkının ulusal kültür yanlarına yabancı kalışının ürünüdür. Bu dinsel eğitimi İslam uygarlığından çağdaş Batı uygarlığına çekme çabasında olan toplumun gelişmesine aykırı düşürülmüştür. Halk yığınlarına daha yakın olan tarikat Müslümanlığı da kültürde ve çağdaşlaşmada rol oynayamamıştır. Tarikatçılık ya halk cehaletinin yanını tutmuş ya da soyut bir otorite karşıtlığı yüzünden devlet ile şeriatın baskısı altında girmiştir. Bu koşullar yüzünden bu dönemden sonra hem ulema ile medrese hem de tarikatçılık gericiliğin temsilcisi olmuşlardır. Ulema ile aydın, halk ile aydın, halk ile din arasındaki boşluktan gittikçe kesinleşmiştir. Din alanından çağdaşlaşma akımına katılanlar ancak ondan kopmakla bunu yapabilmişlerdir. Bunun sonucu olarak ulema ile medrese ocakları daha çok katılaşmış, daha tutucu olmuş, fakir halk çocuklarının bir sığıntı yeri durumuna gelmekle onların üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Bunun sonucu olarak kendi kendilerini yıkmışlardır. Çifte yanlı eğitimin yetiştirdiği kişiler arasındaki görüş ve özlem çatışıklıkları daha sonraki dönemlerde artmıştır. Bu bugün Batı uygarlığında tartışılan kuşaklar arası boşluk olgusundan daha karmaşık bir olgudur. Boşluk sadece büyük babaların, babaların ve oğulların kuşakları arasındaki boşluk değil, halk ile okumuş arasında, dinci ile batıcı arasında, cahil ile aydın arasındaki boşluktur ve bu boşluklar üç kuşakta bulunan birden fazla sınıf ve meslekten olan kişiler arasında da olabilir. Ulusal bütünlük bilincinin gelişmesini geciktirmekte bu boşlukların büyük payı olmuştur. Eğitim alanında dünyasal ve dinsel alan arasındaki boşluğun derinliği yeni eğitimin yerleşme ve yararlarının derecesiyle orantılıdır. Yararlılık ya da dönemde kullanılmaya başlayan terimle sivilizasyon yolu. Çağdaş Batı uygarlığının bilimlerini ve tekniklerini verebilme oranına bağlıdır. Cehalete karşı başlayan eğitim anlayışı, ilk eğitimi pratik meslek bilgilerini edinmeye hazırlama, orta eğitimde devlet memurluğuna hazırlama, yüksek eğitimde subaylığa hazırlama, tıp eğitimi henüz sadece askeri tıptır, anlamlarını taşır. bunun arasından münevver olma ile nihayet en tepede Avrupa eğitimi görme gelir. Dinsel alanda kalan ilk eğitimden sonraki eğitimin aşamalarına geçebilenler, gelenekçilikten aydın olmaya giden basamakları geçtikleri halde dinsel eğitim alanından öteye gidemeyenlerin bulundukları basamakta kalmaları eğilimi güçlenmiştir. İdare, siyaset, kültür, eğitim alanlarında birincilerin etkisi arttığı halde ikincilerin etkisi azalmaya başlar. Yani Lale Devri'nden 3. Selim dönemine kadar yenileşme girişimlerinin başında rol oynayan ulema sınıfının rolü şimdi din sınıfı olarak tersine dönmeye başlamıştır. İkinci kategoriden karşılaşılacak sorunlar eski ile yeni arası boşluğun öteki bir görünüşü olan ve eski Osmanlı geleneğinin özgü toplum devlet arası kopukluğun yeni biçimi olan yeniliklerin yukarıdan aşağı zorla uygulama olgusuyla ilgilidir. Sorunun özü halk ile devlet arasında bir bağlantı kurulması sorunudur. Sadık Rıfat Paşa'nın özlediği gibi halkın devlet için değil, devletin halk için olması sorunudur. Bu sorunun Osmanlılık döneminden daha çok çatallı yanları vardır. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına giden süreyi dolduracak olan bu yanların yarattığı sorunları bundan sonra aşama aşama göreceğiz. Fakat halk ile seçkinler arası boşluk kalkmadığı için ulus birliği ve ulus devlet kurulduğu dönemde bile sorunun özü çözümlenememiştir. İkisi arası ilişkilerin aldığı çeşitlilikleri Tanzimat, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin değişik deneylerinde göreceğiz. Bu başlangıç döneminde bazı gözlemcilerin müstebit olarak nitelendirdikleri 2. Mahmut ve etrafındakilerle Müslüman ve Müslüman olmayan milletler arası ilişkiler, paternalist bir yetki altında düzenleme biçimini yansıtır. Mahmut zamanında sorun bütün derinliğiyle henüz kendini göstermemişti. Çünkü onun başlattığı yenilikler başkent sınırlarının ötesine geçmemişti. Merkezdeki devletle taşra arasındaki kopukluğu bir dereceye kadar onaran yan, Mahmud'un yeni bir yönetici elit tabakası yaratmaya doğru uyguladığı demokratik bir adam devşirme yöntemi olmuştur. Onun zamanında az sayıda, Tanzimat döneminde daha çok sayıda yükselen kişilerin çoğunun yoksul ve cahil halk tabakasından geldiğini ileri gelenlerin biyografilerinden anlarız. Eski devşirme ve köle yetiştirme yönteminin yerini Tanzimat döneminde iyice gelişen iktisap ve himaye ile sistemini alır. İntisap sistemi hükümdara sadakatle bağlı en üstteki kişilerin kendi etraflarında kendilerine sadakatle bağlı müntesip klikleri kurmalarıdır. Bu sadakat kliklerinden birine protej olarak intisap eden kişi devlet mevkilerinde yer alır. Talihlerini hamilerinin düşüp kalkmalarına bağlıdır. Kölelikten yetiştirme sisteminden daha ileri bir sistem olmakla birlikte intisap sistemi mekanizması ile elit üremesi yolunun başlıca iki sakıncası vardır. A. Müntesiplerin mevkilerini kişisel olmayan kamu mevkileri olarak değil, kişisel bir çeşit efendisinin çiftliği gibi görme eğilimi. B. Bu mevkilerde tutunmak için müntesip kliklerinin en üst sadakat odağı olan hükümdar etrafında şiddetli rekabet ve dalkavukluk yarışına girmeleri. Tanzimat döneminde buna bir de yabancı elçilere mensup olma, onların himayesi altında olma biçimi katıldı. İkinci Abdülhamit döneminde değin İngiliz, Fransız, Rus elçilerinin nüfuz ve rekabetlerine göre devlet adamlarının inip çıktıkları, hatta yabancı elçiliklere sığındıkları görülmüştür. İkinci Abdülhamit rejimini buna bağlı çözüm udubiyet gösteren bendegan seçkinler yaratmak olmuştur. Fakat hepsinin birleştiği yan seçkin tabakasına girildikten sonra halktan kopma, kişisel çıkar ve serbest sağlama şanslarını kullanma eğilimidir. Bunun Türk halkı arasında ekonomik sınıfların gelişmesini önlemede büyük payı olmuştur. Ayrıca yönetici tabakanın ekonomik üreticiliği olmayan bir servet tüketicisi olarak devlet yönetimine ve toplum ekonomisine yararlı olacak ekonomik görüşten yoksun kalmasına yol açmıştır. Devlet ile tebaa arası kopukluğun başka bir yanı, Müslüman olmayan, hatta Türk'ten başka Müslüman olan halktan ile devlet arasında ilişkide görülür. Hristiyan milletlerin kopmalarının çoktan başladığını gördük. Fakat daha Mahmud'un son yıllarında bile Arnavut, Kürt ve Arapların askerlik hizmeti zorunluluğu yüzünden ayrılıkçı kımıldamaları başlamıştı. Bu halklar bu genel yükümlülüğü üstlerine almakta kendilerine yararlı bir yan görmüyorlardı. İzlenimlerinden söz ettiğimiz Marşal Marmont anılarında kendi kendine şunu soruyu sorar. Acaba Türk, Osmanlı, imparatorluğu yeniden kurulabilir mi? İmparatorluğun kurulu olduğu eski temel artık yoktur. Nüfusun çoğunluğu olan Hristiyan halkın bu devleti diriltme, ona bağlılıklarını sürdürme işine katılmaları beklenemez. Türklerin eski ihtişam ve zafer günlerinde başardıkları milletleri kaynaştırma, aralarından çıkar birliği kurma olanağı bugün yoktur. Türk ile Hristiyan bugün yalnız bölünmüş değil, birbirine düşmandır. İmparatorluğun Asya kıtasındaki parçasında bulunan Araplar, Muhammedi oldukları halde, onlar arasında da Türk'ün kendilerini koruma gücüne inançları kalmamıştır. Bunlar şimdi yalnız kendi güçlerini sezmekte kalmıyorlar, o gücün bilinçlerine bile varmışlardır. Hatta bir üstünlük bilinci bile geliştirmeye başladılar. Böyle güçlükler arasında Mahmud egemenliğini nereye dayayacaktır? Büyük Pedro, Rusları Avrupa uygarlığına sokmaya giriştiği zaman hazır bir ulus yığını vardı. Sonra imparatorluğunun yapısı Avrupa ülkelerinden uzak bir bölgede dışarıdan karışması olmadan kurulmuştu. Türkiye'de ise topluma bağlı zayıf nüfus bölünmüş, birbirine karşıttır. Bunları ancak bir amaca doğru birleştirip yürütme olanağı yoktur. Özellikle şimdi çatışık dış çıkarlar tehlikesi altında bu koşullar genel bir bunalım yaratacaktır. Tanzimat Marmont'un geleceğini haber verdiği bunalımın çözümünü bulma çabası olarak başlamıştır. Avrupa devletlerinin baskıları ve karışmaları altında Hristiyan milletlerinin Türk ve Müslüman halklarla birlikte yaşayacağı bir imparatorluk birliğinin olanağı sağlanacak çözümleri bulmaya çabalamıştır. İkinci Abdülhamit rejimi Arnavut, Kürt ve Arap halklarının önderlerinin imtiyazlı yerler vermek yoluyla Tanzimat'ı tatmin edemediği Hristiyan milletler karşısına bir Müslüman Milletler Birliği yaratmaya çalışmıştır. 35. ayırımın sonu. Sayfa 207. Devamı 36. ayırımda.